Bu Masalda Peri Yok podcast'inin 10. bölümünde İlker Aksu ile beraberiz. Uzun bir aradan sonra yeni bir bölüm, yeni bir seri yakalamak istiyoruz aslında. İlker abi Trabzon'da, İlker abi benim patronum bu arada. Siber Uzay Teknolojileri'nin kurucusu, sahibi. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Biraz kendinden bahsederek başlayalım abi istiyorsan.
Bahsedelim. İlker Aksu, aslen elektronik mühendisiyim ama hiç elektronik mühendisi yapmadım. Lisede Commodore 64'te bilgisayar programlayarak programcılığa başladım sayılabilir. Onun dışında genel olarak sorulduğu zaman kendimi developer olarak ifade ediyorum ama profesyonel hayatta daha çok eğitmenlik, danışmanlık uzunca bir süre yaptım. Hem profesyonel olarak hem de şu anki şirketimde de danışmanlık yapıyorum. Aynı zamanda da işte ürün üretiyoruz ama dediğim gibi en çok haz ettiğim şey kendime developer demek.
Evet abi. Şimdi abi aslında ben birkaç tane soru hazırladım. Bu sorular bana sorulan sorular.
Ha.
Ben de sana soracağım soruları tekrar bana sorulduğu zaman git podcast'i dinle. Direkt ilk ağzından cevapları al diyeceğim
İyi hadi
arkadaşlarıma.
bakalım.
Genelde teknik ağırlıklı şeyler abi. İlk soru abi bizim klasik şey sorumuz. Neden bütün kullandığınız aletleri diyeyim kendiniz yazıyorsunuz? Yani mesela işte niye bir hazır var olan bir key value database'i kullanmıyorsunuz da kendiniz yazıyorsunuz. İşte neden Blob Store kendiniz yazdınız? İşte neden ne bileyim MVC gibi bir pattern varken Enginar adında kendi message bus'ınızı yazdınız? Bana yani 10 kişiden 5'i soruyor bu soruları. Ben kendim de cevaplıyorum ama ilk ağızdan senden de duymak istiyoruz bunun cevaplarını. Yani şunu söylüyor abi insanlar. Hazır varken Amerika'yı klasik var ya neden yeniden keşfediyorsunuz?
Şimdi vereceğim cevaplar çok mantıklı gelmeyebilir öncelikle. Sonuç itibariyle hani bir söz var. Eğer elinde çekiç varsa her şeyi çivi olarak görüyorsun. Dolayısıyla her zaman hani bu vereceğim cevapların çok mantıklı olduğunu veya mantıklı geleceğini iddia etmiyorum. Ama bir şekilde buralara evrildik. Bunda birkaç tane neden var. Şimdi normalde bir proje yaptığın zaman işte bir projeyi yaptığın zaman bir ekibin oluyor. Bir implement edeceğin feature'lar ıvır zıvır vesaire oluyor. Bir de zaman oluyor. Normalde herhangi bir proje yaptığın zaman bu üç saç ayağıdır. Bu üç saç ayağından ancak bir tanesini belirleyebilirsin. Bunlardan bir tanesini üç aşağı beş yukarı müdahale edebilirsin. Ama üçüncü neyse artık o seçemediğin üçüncüsüne de müdahale edemezsin. Yani eğer elinde herhangi bir iş varsa, proje varsa, ben bunu şu şu şu adamla yapacağım diyorsan, onu fixlediysen, sabitse ve şu şu şu özellikleri yapacağım diyorsan artık zamanı demek ki boş bırakmışsın demektir. Yani hem Ahmet'le Mehmet'le yapayım hem de ne bileyim Facebook'u sıfırdan yazayım ama da 2 ayda yazayım diyemezsin. Onu oradan şey yapmış olursun. Aynısı veya bazen de elinde future sabit değildir, zaman sabittir. İşte bir ayda şunu bitireceksin denir vesaire vesaire. Şimdi bunun dışında bir şey daha var. Müşteriye proje yapmak ile startupta girişimciye proje yapmak arasında da farklar var. Bir tanesinde müşteriye proje yaptığın zaman temel motivasyonun adamın tamam deyip sana parayı ödeyeceğin kadarını yapmak. Adama he dedirtmek, faturayı ödemesini sağlamak kadarla sınırlı. Dolayısıyla oradaki motivasyonun aslında sözleşmede yazan kadar şeylerle sınırlı. Ama eğer bir girişimin varsa veya ümitlerin varsa, hayallerin varsa veya kendince çok motiveysen aslında burada implement ettiğin şeyler bazen gereğinden fazla, gereğinden büyük, gereğinden kompleks olabiliyor. Birincisi böyle bir şey var. Beklentiler de farklı oluyor. Bir de zaten girişimin doğası gereği bilinmezle uğraşıyorsun. Dolayısıyla seni korkutan ne kadar şey varsa aslında teknik olarak o kadar fazla şeyi önlem almaya çalışıyorsun. Şimdi öncelikle bunları söyleyeyim. Hani temel motivasyon. Artı bazen de biraz ilerlemeye başlayınca da işte tepende ya süre baskısı oluyor ya ekip baskısı oluyor. İşte ya da belirli bir future baskısı oluyor. Bir şeylerin baskısı oluyor veya bütçe baskısı oluyor. Bunu şunun için diye söylüyorum. Normal herhangi bir projede de başka zamanda da ilerlerken hep karşına seçenekler geliyor. Bu mu, bu mu, bu mu? Sen oturup bu deyip bir tanesini seçiyorsun. Sonra bir daha seçenek geliyor. Bu mu, bu mu, bu mu? Bunu seçiyorsun. Bu mu, bu mu? Devam ediyorsun. Ama her seferinde bir tane iki tane geliyor o seçenekler karşına. Sen bilsen ki aslında böyle yukarıdan geriye doğru bakabilsen veya üstten bakabilsen, aslında çok salakçaymış. Ben hani iki seçenek sonra bunun geleceğini bilseydim belki böyle davranmazdım diyebilirsin. Dolayısıyla bir de böyle bir durum var. Şimdi geriye dönersek, ben Microsoft kökenliyim. Yani Microsoft Türkiye'de çalıştım 6 sene teknik tarafta. Orada hem Premier Support'ta çalıştım hem de danışmanlık yaptım. Onun öncesinde de ben Microsoft tabanlı eğitimler veriyordum. Dolayısıyla benim kökenim Microsoft. Benim elimdeki çekiç Microsoft teknolojiler. Şuna da kalpten inanıyorum. Yani iyi tool, kötü tool, iyi teknoloji, kötü teknolojiden çok işi bitirebileceğin, bitiremeyeceğin ya da elinde olan veya olmayan şeyler var, teknolojiler var. Ya bunun anlamı şu. İşte atıyorum, işte benim zamanımda da şeyler vardı. Ben Visual Basic'te yazardım. İşte sürekli bazen de dalga geçerlerdi. İşte Delphi daha hızlı, işte yüzde şu kadar daha hızlı. Ama ben hayatımın hiçbir döneminde o Delphi'nin bana vereceği %30 performansa ihtiyacım olmadı. Ya da işte şu daha hızlı üretebilirsin, şunu daha yapabilir, şunu da, şu daha hızlı çalışabilir vesaire. Problem şu ki sen diğerini bilmeyince ya da hakim olmayınca hiçbir anlamı olmuyor o söylenenleri. Girişimde böyle bir şey. Mesela ben teknik founder olmasaydım, yani şirketi kuran teknik bir insan olmasaydım, birilerine danışırdım. Birileri de bana derdi ki manyak mısın? Niye .NET kullanıyorsun? Git işte bilmem ne kullan derlerdi. Ben de giderdim. O adamları işe alırdım. Almaya çalışırdım. Oradan devam ederdim. Ama sen bir girişim kurunca sen .NET biliyorken, kendince de iyi biliyorken o zaman tutup da hiç bilmediğin bir alanda uğraşmak yerine bildiğin taraftan devam ediyorsun. Böyle bakmak lazım. Tabii bazı kararları verdikten sonra da bazen işler iyiye gidiyor, bazen de batıyorsun. Yani boğazına kadar biraz daha batıyorsun. Battıktan sonra hareket edince biraz daha batıyorsun. Bir noktadan sonra da zaten o yatırımı vesaire yapmış oluyorsun. Şimdi bu noktada ben elimdeki çekiç Microsoft teknolojileri ile işe başladım normalde. Fakat burada biz Microsoft teknolojileriyle başladık ama bol miktarda aslında biz mevcut olan tüm teknolojileri okuduk aslında. Okuduk, baktık, inceledik. Bunların belki dilini alamadık, belki yaptıkları şeyi alamadık ama felsefelerinin çoğunu aldık. Arkasındaki dizayn motivasyonlarını okuduk, anladık, algıladık. Hatta bazılarını da kullanmaya çalıştık. Fakat .NET tarafında kendi içerisinde bütün olarak her şey nispeten düzgün çalışmasına rağmen bazı şeyleri ne derler değişik teknolojilerle bir araya getirmeye çalıştıkça zorlandık. Yani ne bileyim Linux tarafında olan ya da Java tarafında olan herhangi bir ürünü kullanıyorsun. Tamam, onlar kendi içerisinde tutarlı çalışıyor ama biz bunu .NET tarafından kullanmaya çalıştığımız zaman X bir ürünün .NET client'ı aslında o kadar da stabil olmayabiliyor. Bir önemli problemlerden bir tanesi bu. İkincisi, tool'lar bazen gereğinden fazla kompleks oluyor veya güven vermiyor. Yani şöyle, işte X bir tool'la ilgili okuyorsun. Atıyorum, ben ne bileyim, diyelim ki bizim zamanımızda MongoDB. Ama bu bahsettiğim 5 sene önce filan. Şimdi okuyorsun yazıyı, bir bakıyorsun detay detay detay okuyunca bir bakıyorsun ki, atarak söylüyorum, MongoDB'ciler kızmasın, yani atarak söylediğim için söylüyorum. İşte datayı korrupt edebiliyor. Ya da bazı durumda stabil çalışmıyor. Sonuçta her ürünün belirli bir yaşam döngüsü var, çalışmıyor. Şimdi tabii bu seni strese sokuyor. Yani ben eğer Linux hakim olsam veya ne bileyim MongoDB'ye hakim olsam belki o kadar korkmam. Ama Microsoft tarafından gelmiş bir insan olarak ben elimde bilmem kaç yüz bin kullanıcıyla kaldığım zaman sen ben bizim olan zaten ekip küçük. Dolayısıyla tutup da oraya güvenerek davranabileceğimiz bir ortam olmadı. Bir sürü kaynaktan okuduk. Örneğin mesela niye işte ne bileyim key value database'inizi kendiniz yazdınız. Mesela ben çok okudum, çok denedim. Baktığımda gördüm ki felsefe olarak key value database'ler okey, süper. Fakat özellikle o dönem datayı corrupt etmeme ya da datayı saklama konusunda yeterli şeyde değiller. Maturity'de, olgunlukta değiller. Ama bunun yanında bakıyorsun işte MySQL'dir, normal MS SQL'dir aslında çok rahatlıkla işte backup'ımızı da alabiliyorduk. İşte corrupt olmasından da korkmadan, zaten biz Windows ortamında çalıştığımız için özellikle MS SQL kullanmıştık ilk dönemde, çok da rahattık. Ha, ama biz ne yaptık, örnek veriyorum. Biz tutup da MS SQL'i normal SQL database'i, relational database olarak kullanmadık. NoSQL'in felsefesini aldık. Normal MS SQL'i aslında NoSQL olarak kullandık. Yani aslında herhangi bir NoSQL database'indeki data store gibi kullandık ama SQL'i o şekilde kullandık. Ama SQL bize şey sağladı, SQL Server veya MySQL bize. Datayı corrupt etmeden güvenilir bir şekilde yedek alabileceğimiz bir platform sağlamış oldu. Dolayısıyla temel felsefe genellikle bu oldu. Yani biz biraz daha ilk yaptığımız projede tabii kupa olduğu için biraz daha üstümüze göre terzi gibi dikmek zorunda kaldık. Bazen de şöyle oldu. Baktığımızda bazı şeyleri, tool'ları adapte etmektense aslında altında yatan hem teknolojinin hem de bizim ihtiyacımız olan kadar kısmının çok basit olduğunu gördük. Yani ben öyle zamanlar oldu ki benim library tool aramam 15-20 gün oldu. Oturduk, POC'ler yazdık, testler yaptık vesaire. Hatta bazısında ilerledik. Sonra ilerledik bir baktık ki atıyorum X bir client'ında bilmem ne bug'ı var. Şimdi böyle bir durumda bir iki tane şey var. Ya oturup açık kaynak kodlu onu kendin fixleyeceksin. Biz de tabii gene Microsoft tarafından geldiğimiz için açık kaynak kod kültürü de yok. Hani böyle gireyim oraya fixleyeyim, evet, onu tabii şey yapayım, ne derler ona, pull request oluşturayım falan filan. Öyle bir kültürümüz de yok. Bir de zaten hızlı bir şekilde ilerliyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki aslında temelde ihtiyacın olan şey aslında çok şey. Görece çok daha basit. Dolayısıyla ister istemez bu şekilde yarımlaştı. Temel felsefemiz o zaman şu haline geldi 3 aşağı 5 yukarı. İhtiyacımız olan şeyleri gene mevcut scale eden, mesela ben bir ara, bu ara daha az okuyorum ama bir ara highscalability.com'daki her şeyi dibine kadar okurdum. Dolayısıyla aslında oradaki adamların kafa yapısını çok aldık ama onu .NET olarak implement ettik. Genelde şeyimiz bu. Yani bu şey ukala bir tercih olarak değil, bizim şartlarımıza uydurduğumuz, mecbur kaldığımız demeyeyim ama çok da rahatsız olmadan devam ettiğimiz bir durum. Yani şunu demiyorum, oturun herkes kendi siyasını demiyorum. Şu anda zaten öyle yapmıyoruz. Mesela biz de Linux tarafına
not aldım abi, soracağım onunla ilgili.
Tamam, biz de o tarafa doğru gidiyoruz. Onun da kendine göre kolaylıkları var. Onun da kendine göre zorlukları demeyeyim ama değişkenlikleri var. Yani sevdiğimiz taraflar var. Sevmediğim tarafları bir düşüneyim, var mı yok mu? Yani bu şey değil. Yani ukala bir tercih konusu değil. Bildiğim şeyi yaptım. İyi bildiğim şeyi yaptım. İyi bildiğim şeyi iyi bir şekilde implement ettim. Teknik olarak herhangi bir problemimiz yok. Şikayetçi değiliz. Ha, şikayetçi olduğumuz konu şu. Eğer onu var mı soru bilmiyorum. Sen Microsoft ortamından şikayetçi olduğumuz konu şu. Şikayetçi olduğumuz konu teknoloji değil. Ama Linux tarafı imece usulü hızlı bir şekilde devam ederken, o community hızlı bir şekilde develop ederken bizim tarafta bir miktar güdük kaldık. Özellikle cluster teknolojileri, işte Docker, Bunker vesaire, ıvır zıvır tarafları biraz daha güdük. Onun dışında aslında çok da şeyimiz yoktu. Pek de bir de tabii şey gibi, nasıl söyleyeyim, normal şartlarda fark edebilmek için yaşamak lazım. Aslında biz o tarafı bildiğimiz için biz o tarafta şey gibi, ne derler, akvaryumdaki balık gibi mutluyduk aslında. Herhangi bir sorun
Bir
yoktu.
de şey oluyor ya, abi insanlarda şey algısı var işte, Microsoft'un ürünleri performans olarak daha kötü.
Yok.
İşte Linux'ta niye, işi tam bilmeyenler hani şöyle yorumluyor. Linux'ta daha performanslı çalışır. İşte sizin C# yazdığınız kod daha yavaş çalışır.
Hayır.
Niye Microsoft? Halbuki biz şu ana kadar hiç performans problemi yaşamadık.
Ya şimdi şöyle, şimdi bu kafayla bakan insanların ben bir halt bildiğini düşünmem. Nedeni şu: birincisi, herhangi bir projede performans feature'dan sonra gelir. Önce işi yapabilmen gerekir. Sonra ihtiyaca göre daha iyi yapabiliyorsan okey. Daha performanslı yapman gerekiyorsa bir şey demem, ama çoğu uygulama o kadar performans şey değil. Özellikle bu devirde. Yani dolayısıyla aradaki o, yani mesela atarak söylüyorum, değil ama diyelim ki Microsoft teknolojileri %40
Daha yavaş.
daha yavaş. Şimdi bu ne demek, onu düşünmek lazım. Yani eğer bir request 10 milisaniye süreceğini 14 milisaniye sürecekse ve sen de havaalanında bilmem ne yazılımı yapmıyorsan, kimsenin fark edebileceği bir şey değil. Yani o 4 milisaniyede eğer yazdığın yazılımla uçak düşmeyecekse kimse bunu fark etmeyecektir.
Doğru.
Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla veya ortalamada diyelim ki bir serverla halledebileceğim şeyi iki serverla halledebiliyorsam, burada şu önemli olan şey şu: senin ihtiyacına yönelik development'ta bahsediyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: öncelikle herkesin şunu anlaması lazım: öyle ya da böyle her şey para demek. Paradan kastım şu: senin zamanında para, oraya harcadığın server da para, bandwidth de para, development süresi de para, bug'ı fixlemen de para, onun marketingini yapman da para, para para para veya bütçede ne dersen de. Şimdi şu yaşadığımız devirde hardware'e veya performansa harcadığın para insanın yanında çok küçük. Bunun anlamı şu: sen herhangi bir bu podcast'i dinleyen arkadaş kendi maaşını bölsün, aldığı paraya bilmem neye baksın, çayına kahvesine vergisine ıvır zıvırına baksın, sonra hosting server miktarına baksın. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla iki sunucu yerine beş sunucu çalışırsan hiç umursamam. O parayı tıngırt diye veririm. Çünkü sen daha pahalısın. Önemli olan önce düzgün çalışması, müşteriyi memnun etmesi. Sonra daha hızlı çalışıyorsan, bana bir server daha tasarruf sağlıyorsan süper. Ona hiçbir şey demem. Ama önce düzgün çalışıyor olması lazım. İkinci konu: genelde kimse demeyeyim de, genelde hani eğer taraf olarak düşünürsen, hani yok tatletçi, yok şuncu buncu, genelde kimse kimsenin ne yaptığını tam olarak anladığını zannetmiyorum.
Evet abi.
Ben nasıl Linux'u ya da ıvır zıvır neyse değil, şunu bunu bilmiyorsam onlar da bilmiyorlar. Dolayısıyla bazen ben hayret ediyorum. Manyak mısınız, nasıl yaşıyorsunuz bu şeyde,
Kargaşada.
bu kargaşada? Bazen onlar hayret ediyorlar. Ama genelde sesi çok çıkanların ben bildiğini zannetmiyorum. Yani argümanlar genelde daha böyle lise seviyesinde şeyler. Yani zamanındaki ASP mi, PHP
Evet.
meselesine dönüyor. Önemli olan şey şu: şey konusunda haklılar. İşte ne bileyim, .NET'te yazılmış büyük site var mı filan. Aslında var. Stack Overflow. O baksın diyeceğim şunu, çünkü onu çok şey. Ama mesele o değil. Söylemeye çalıştığım şey o. Mesele o değil. Mesele ihtiyaç ne? O ihtiyacı nasıl karşılayacaksın? Hatta benim mesela kendimce bir mühendisliğin tanımı var benim açımdan. Ben mühendisliği hep şey diye düşünürüm, tanımlarım. Yani küçük bir battaniyen var. Üşüyorsun, o battaniyeyi nereye örtersin, değil mi? Herkes farklı yere örtebilir ihtiyacına göre.
Doğru.
Şimdi zaten mühendislik bu demek. Eğer kaynaklar sonsuz olsaydı mühendislik diye bir şey olmaz. Değil mi? Optimize etmene gerek
Mantıklı hatta.
kalmaz. Sonsuz sayıda adamı, sonsuz sayıda bilmem neyi, sonsuz sayı parayı koyarsın. Mühendislik yapıyorsan zaten bir yerlerden tercih etmen gerekecek. Dolayısıyla o tercihi yani biz kendi aklımızdan böyle koyduk. Ama şeyi iddia etmem. Yani sırf bu performansa ıvıra zıvıra takılan arkadaşlar bence yanlış noktaya takılıyorlar. Ortaya çıkana bakmak lazım.
Tamam abi. O zaman bu kendi işte key value database'inizi falan o konuyu kapatıyorum.
Yok, kapat. Bak, aslında şöyle bak. Şimdi atarak söylüyorum. Mesela bir arkadaş karşıma gelse. Eleştiriyor anlamında söylemiyorum da. Hani niye yazdın dediği zaman şunu bilmesini isterim. Piyasada ne kadar key value database varsa İlker Aksu'nun hepsini araştırdığını, tamam mı? Kendi spesifik ihtiyacına uymadığını bilsinler.
Yani aynısı vardı da biz alıp
Hayır,
yazmadık.
hayır.
Tamam.
Kesinlikle değil. Ya sort etmiyordur. Ya insertion sayısına takılmışındır. Ya read'ine takılmışındır. Ya clustering şeyine takılmışımdır. Bir şeyine takılmışımdır. Daha da çok sort'a takılmışımdır. Onu da söyleyeyim. Yani lokal bir şekilde key value database'lerinin bucket ve key'i sort ettiği bir database genellikle yok. Key value yani onlara bakarlarsa görürler. Neredeyse bakmadığımız, araştırmadığımız bir şey kalmadı.
Tabii hep key value diyoruz ama biz birçok şeyi yapıyoruz. Hazır kullanmıyoruz yani. Kendimiz yazıyoruz.
En büyüğü oldu diye. Yani
Ha.
aslında en havalısı o.
Evet.
Hani aslında bir halt olduğundan değil ama hani dediğin zaman dolu geliyor. Key value database'ini yazmışsın.
Doğru.
Aslında bir halt değil. Yani normal projelere bakarlarsa da görürler. Yani bu arada bizim key value'muz da şeyde çalışıyor. Onu da bilsinler yani.
MySQL üzerinden
Tabii
değil mi?
MySQL veya MS SQL'de veya bilmem nerede çalışıyor. Yani dolayısıyla asıl database işini şeyler yapıyor. Ne derler? Diğer engine'ler yapıyor.
Zaten abi şey biz kupu sen ne zaman geliştirmeye başlamıştın? Ben işe girmemiştim o zaman. Bir 6-7 sene öncesi var herhalde.
Var.
Kupun
Var. Daha. Hı.
altında Redis var. Linux tarafının ürünü.
Tabii.
Lucene var. Search için kullandığımız. Yani aslında
Doğru.
bakıldığı zaman biz faydalanabildiğimiz kadar tool'lardan faydalanıyoruz diğer.
Valla oradaki temel motivasyonlu bir şey. Biz Linux tarafını bilmediğimiz için. Mesela ben Linux'u daha yeni öğrendim. Hani daha önce öğrenseydim belki bakışım değişirdi. Yani ondaki temel şey de şeydir biliyor musun mesela? Normalde biz Windows Explorer'dan file'ları falan görüyoruz ya. Nedense paranoyak bir şekilde bana böyle data kaybedecekmişim gibi geliyor. Anlatabiliyor muyum?
Güven vermiyor
Ha,
abi.
bilemediğim için, içine giremediğim için. Yani ben aslında daha sonradan işte 3-5 ay önce Linux öğrenirken onu Win neydi ya? Hani böyle SSH üzerinden şeyi gösteren program var. Linux'un file sistemi. Mesela
He.
hani onu ben mesela daha önce birisi bana Linux'lu bir arkadaşım olsaydı onu gösterseydi ya da öyle bir şeyi. Ben biraz daha kendimi güvende hissederdim. Ha yani atıyorum kullandığım database, kullandığım program çalışmadı. Ya da bir sorun yaşadım. Hani birazcık daha bir elime avucuma gelebilecek gibi kendimi rahat hissetseydim belki kullanırdım. Ama şunu unutmasınlar. Mesela örnek vereyim. Mesela bizim şimdiye kadar lisans problemimiz olmadı. Çünkü biz 3 sene biz Spark kullandık hani Microsoft'un. Yani niye Linux'la Windows
Sunucu
o
giderek
para?
bağlamında söylüyorsun
Tabii
abi.
yani niye hani şöyle düşün işte o bedavaydı da bu server böyleydi. Öyle bir derdimiz olmadı. Lisanslar bedava olduğu için mesela MySQL mi kullanayım, MS SQL mi? MS SQL şu kadar 1000 dolar. 1000 dolar ama sonuçta ben lisansı bedava alabiliyorum. MySQL'de yedek almayı tekste yedek alıyorum mesela değil mi? MS SQL çatır çatır yedek alıyor. Yedekten dönüyor. Mesela şimdi ben onu kullanmak varken niye inadına onu kullanayım?
Bilmediğim bir şeye
Aynen. Onun
açılıyor.
yerine feature geliştirmek için uğraşıyorsun. Yani bilseydim kullanırdım. Bilmiyordum yani.
Bir daha şöyle sıkıntılar da yaşadık. Çok da yaşamadık gerçi de. Redis'in client'ında mesela bir gün geldi, güncelledik mesela adam request limit'i koymuş. ürün production'da mesela.
Ya o hem kötü hem yani şey. O, herkese suç var. Şeyden suç var. Adam oturmuş oku, onun readme'sine koymuş tabii. Okumazsan bilmem kaç versiyondur. Bilen de varmış, bilmeyen de varmış.
Ya ben bunu yani şeyden dolayı söylüyorum. Bizim kendi tool'larımızın olması bize şey avantajı da sağlıyor. Ha, müdahale şimdi, edebiliyoruz.
Tabii. Şimdi şöyle. Şimdi bazı şeyleri şöyle düşünmek lazım. Şimdi ya aslında nasıl bir proje yaptın ve şeyle çok alakalı. Ne yaptığınla çok alakalı. Şimdi bazı projelerin işte Coca-Cola'nın özü gibi bazı design şeyleri var. Ne derler?
Paternleri var.
Felsefesi var. Tamam mı? O felsefeye yanlış başlarsan, örneğin KUP gibi bir proje, relational modelde başlarsan gümlersin. Hı hı. Tamam, dakika bir. Yani nereye gideceğinin, nasıl gideceğinin önemi yok. Onun gibi birkaç tane, 3-5 tane şey var. Şimdi işin bu kısmı Coca-Cola'nın özü gibi basit de olsa işin özü. Hı hı. İkinci konu, farklı bir şey yapıyorsan, piyasadan farklı bir şey yapıyorsan aslında bazı şeyler hem göz önünde hem değil. Örnek veriyorum. Sen diyelim ki bir sosyal ağ yapıyorsan, tamam mı? Bir sosyal ağ yapıyorsan amacın da yüksek yük kaldırmaksa, hı hı, aslında düşünüldüğü kadar her şey de ortada değil. Sen Facebook, çünkü senin bu işi daha önce yapmış adam zaten büyük olan firmalar. Onlar da o kadar da aslında ortada değil.
Know-how'lar sonuçta kendilerinde.
Tabii yani yaşanan şeyler, açık olan şeyler var, olmayan şeyler var. Bazen çok da faydalandığımız oldu aslında. Adam dizayn felsefesini anlattığı makaleler de var. Yani sıfırdan her şeyi kendin icat etmiyorsun. Ama önemli olan konu şu. Direkt birinci elden aldığın örnekler hiçbir zaman seni tatmin etmiyor. Bunu dinleyenler şöyle düşünebilir aslında, değil mi? Şeye bakıyorsun, mesela blog yazılarına bakıyorsun hiçbir şeyle ilgili. Hepsi how to start bilmem ne. Ya how to start da ben zaten bir gün sonra how to start'ı geçtim. Gittim kafayı bir yere vurdum. İkinci örnek lazım bana. Eğer ben herkes gibi kullanıyorsam, o paternle kullanıyorsam, bir, o konuda örnek bulabiliyorum. İki, o konudaki örnekler çalışıyor. Evet. Niye çalışıyor? Çünkü herkes bu paternde kullandığı için daha önceden o bug'lar çıkmış. Birisi de sağ olsun senden 6 ay önce, 1 yıl önce düzeltmiş. Ama sen başka bir şey paternde kullandığın zaman şey yok. Bir, örnek bulamıyorsun. İki, şeyi kestiremiyorsun. O paternde kullanmadığı için hakikaten o şekilde scale edecek mi etmeyecek mi ortada bazen sayı olmuyor. Yani birisinin bana işte ben bir tane emlak portalı yaptım, burada bilmem ne ürünü çalışıyor demesi benim için bir kriter olmuyor. Çünkü teorik olarak bizim KUP hiçbir o zaman o kadar büyümedi ama bizim hep ümidimiz bilmem kaç makinede çalışacak falan diye öyle bir gazla yapıyorsun. E tabii böyle olunca da seni bazen şeyler tatmin etmiyor. Gördüğün şeyler, okuduğun şeyler tatmin etmiyor. Ya da en azından he falan demiyorsun. Yaşamadığın için de hele hele bazen fazla detay okuyunca da hani böyle hastalıkla ilgili de çok okuyunca korkarsın ya, bir bakıyorsun ki her şeyle ilgili de abidik gubidik şeyler de var.
Problemler.
Problemler, postlar var. Bazen de hakikaten denk geliyorsun. Biz şunu yaptık. İşin öz tarafını, patent tarafını, dizayn tarafını bizim tarafta tuttuk. Alt tarafı da mümkün olduğunca aslında biz gene o tool'ları kullanmaya kalktık. İşte bu Redis gibi,
Elasticsearch.
Elasticsearch gibi, şey gibi, gene search için kullandığımız şey gibi. Ama şeye baktığımız zaman hep kafamızda da şu vardı aslında. Biz şimdi şunlarla bir başlayalım. Arada bizim bir entegrasyon şeyimiz olsun, layer'ımız olsun. Yani düzgün yazalım kodu, belirli bir pattern'e göre yazalım. Sonra zamanı gelince biz onu değiştiririz. Yani Redis gider de Medis gelir. Veya işte tamam ben bugün Linux bilmiyorum. MySQL ya da SQL kullanıyorum ama mesela sen şey düşün. Bizim MS SQL'den MySQL'e switch etmemiz kaç dakika sürdü ya da kaç gün sürdü?
Çok az sürdü.
Çok az sürdü. Bu tamamen bundan. Ya da yarın öbür gün MySQL'den de atıyorum başka bir key value'ya geçeriz. Dolayısıyla genellikle bu şeyde tutmaya çalıştık. Minimalde. Yani kendi kontrolümüzde tutmaya çalıştık. Bir de hele bir noktadan sonra bir de şöyle bir durum var. Şimdi işte dinleyen faydalanan olabilir belki. Ya bir de çok böyle okuyup da gaza da gelmemek lazım. Şimdi her devrin bir moda paterni oluyor, tamam mı? Ya arkadaş, okuyorsun beynini yıkıyorlar. Ne kadar okursan, tamam mı? Şimdi ama şöyle görüyorsun. O anda onu fark edemiyorsun. Öğrenme modundasın ya. Bir de babalar işte şöyle yazın, böyle yapın filan. Şimdi 5 sene geçince anlıyorsun ki o arkadaş da geçmiş. Hadi oraya bir şey demeyeyim. Değiştirmiş. Şimdi uzun vadeli olunca bir bakıyorsun ki fazla karıştırmışlar. Şimdi öyle bunu niye başladığımı unuttum aslında. Şimdi çok etkilenince panik demeyeyim de yani onu oku bunu oku şunu oku bunu oku deyince de bazen olması gerektiği kadar basit olmuyor şeyler. Basit inşa
ediyorsun. Odak kayıyor mu oluyor abi orada? Sonuçta amacın bir problemi çözmek. İş artık farklı bir noktaya mı gidiyor?
Şimdi o noktada sıkıntı şeyden gidiyor. Evet gidiyor. O noktada gitmesinin sebebi şey aslında. Bence bizim gibi teknik insanlığın başında düzgün business insanların olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü bir süre sonra bu teknik mastürbasyona dönüyor. İyi, daha iyi, daha iyisinin daha iyisi, o öyle olmaz, bu böyle olmaz. İş o noktaya dönüyor. O noktaya döndükten sonra da
şirazesi kayıyor zaten.
Kayıyor tabii. Biraz kayıyor tabii. Yani daha önce başka konuşmuş konular var. Yaptığı işten zevk alma meselesi, ona dönüş.
Aynen abi. O zaman abi ben ikinci sorumu sorayım. Böyle devam edelim. Çünkü ben biliyorum sen anlattıkça anlatırsın.
Baksana zaten 30 dakika olmuş.
Aynen abi. Şimdi abi ben genelde soru sorarken bir atıyorum teknik soruyorsam sonra farklı bir konudan soruyorum. Okay. Öyle öyle. Teknopark'ın bir getirisi var mı abi? Kime? Bunu da şundan soruyorum kime? Abi. Mesela bize. Şeyden soruyorum abi. İnsanlar hani teknoparka girmek istiyor. Şimdi girmek isteyenler var bir tarafta. Çıkmak isteyenler var. O nasıl oluyor o işler abi?
Ya birincisi şeyi anlamak lazım. Biz de girdik ama bazı küçük detayları, nüansları anlamamış oluyoruz. Birincisi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Teknopark meselesi Türkiye için hayırlı mı değil mi? Bence değil. Onu söyleyeyim. Burada teknoparkların kötü olduğu anlamında değil. Bu kaynaklar daha iyi yerlere aktarılabilir manasına söylüyorum. Yani bence o kadar da verim alınamıyor. Bu bir konu. Amacına uygun çalışıyor mu çalışmıyor mu o noktasında bence çok sıkıntılar var. Birincisi teknoparklar startup için mi değil mi? Aslında değil. Neden değil? Çünkü eğer sen bir startup isen, startup nedir o da ayrıca konuşulur. Sıfırdan başlıyorsun, ürünün yok. Teknopark gibi yerlerde sen ürünü sattıkça veya ekibin büyüdükçe anlamlı hale geliyor. Onun dışında devlet benden metrekaresi 22 dolardan, 23 dolardan bana plaza fiyatından ofis satıyor.
Bu arada ofis bahsettiğimiz teknopark
Yıldız.
Yıldız, Davutpaşa kampüsündeki.
Tamam, ortalama bir şey. Teknoparkın kendisinden memnunum. Orada herhangi bir sorunum yok. Ama önemli olan konu şu. Biz senelerce ödememize rağmen, bu kiraları ödememize rağmen, doğru düzgün faydalanamamıza rağmen hep negatifte kaldık. Yani herhangi bir bize bir faydası olmadı. Şimdi bak düşün. Bizim 1,5 senedir yazdığımız, KUT değil, okul aileden bahsediyorum. Okul aile projesinden sonra fatura da kesmeye başladıktan sonra daha şimdi Teknopark'ın masrafı Teknopark'ın getirisini 3 aşağı 5 yukarı yapıyor. Teknoparklardan şu anda faydalananlar büyük firmalar. Adamın 200 kişilik, 300 kişilik şirketi var. Yani normalde uzaya mekik atıyor zannırsın. Tamam mı? Arge yapıyor hesapta. Şimdi o zaman onlar için çok avantajlı. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer bir business'ın varsa 5 veya 6 kişiden fazla personelin varsa okey ve satılabilecek, faturaya çevrilecek bir ürünün varsa Teknopark kesinlikle avantajlı. Ama o eşit noktasına geleseye kadar sürekli geride kalıyorsun. Belirli bir masrafı var. Teknopark, yani bilmeyenler için söyleyeyim, Teknopark'ın birkaç tane teşviği var. Bir tane de nüans söyleyeceğim. Biz de Teknopark'tan çıkmayı düşününce öğrendiğimiz bir detay var, onu da söyleyeyim. Şimdi mesela normalde birincisi çalışanlarımızın ne derler? Çalışanlarınız şey vergi ödemiyor. Ne derler?
Sigorta falan.
Gelir vergisi ödemiyor. Ama pratikte bunu çalışanlara hiçbir faydası olmuyor. Çünkü insanlarla sen zaten peşin fiyatını anlaştığın için, tıkır tıkır da ödediğin için aslında firmaya faydası oluyor pratikte. İkinci konu, dolayısıyla aslında şeyin eleman sayın ne kadar fazlaysa o kadar avantajlı hale geliyor firma dışarıya göre. Yani dışarıda olsa 10 lira ödeyeceğine Teknopark'ta 8 lira ödüyor. Dolayısıyla avantajlı. Ama avantajın dezavantajı karşılaması için bir sayının 3-5 olması lazım. Tabii o 3-5'e geleseye kadar, yani şöyle ekstradan para vermediği için adam, sen önce o maaşı ödeyeceksin, ödediğinin üzerinden evet, şey yapacaksın.
Düşecek.
Tabii. Ama avantajlı. Yani 3'ü 5'i geçersen kesinlikle avantajlı. Bir de bir ürünün varsa, yani orada geliştirdiğin bir ürünün varsa, o üründen vergi alınmıyor. Şirket gelir vergisi ödemiyor. O da %20. Şimdi Teknopark dediğin yerde acından ölen de var. 1 milyon dolar fatura kesen adam da var. Şimdi işin garip tarafı bu. 1 milyon dolar fatura kesen adam zaten 1 milyon dolar faturayı kesiyordu. Taşıdı Teknopark'a.
Faydalanıyor.
Şimdi 200 bin dolar kar etmeye başladı. Zaten şey. Yani aslında orada Ar-Ge'yi teşvik ettiği bir şey yok. Neyse. Dolayısıyla böyle. Yalnız şöyle bir durum varmış mesela. Diyelim ki ben bir ürünü geliştirdim. Diyelim ki 1,5 sene Teknopark'ta durdum. O teşviği de almaya başladım. 1,5 sene sonra fatura kesmeye başladım. Almaya başladım. Sonra 2. senede ben Teknopark'tan çıktım. Geliştirdim ürünü ve çıktım. Artık teşvik kesiliyor. Yani sen Teknopark'ta değilsen...
Hiçbir teşvik yok.
Hiçbir teşvik yok. Yani o geliştirdiğin ürünün de teşviği yok. Şimdi o zaman mesela biz Teknopark'tan çıkamadık. Çıkamamama sebebim de bu. Ürünü geliştirdik. Hadi çıkalım.
Yani. Tam artık faydalanmam gereken nokta aslında o. Ürünü geliştirdim, fatura keseceğim.
Yok, kestiğinden veriyor da. Hani tamam artık geliştirmeyeceğim belki. Burada kalacak. Adam şey demiyor. Sen bunu Teknopark'ta geliştirmiştin. Ama bir 10 sene daha buradan ekmek ye demiyor. Ekmek yemen için başka bir proje yapıyorsun. Eski projeden fatura kesebilmeye devam ediyoruz. Böyle bir salaklık
çok
var.
Çok kötü o zaman.
O zaman bu ne demek biliyor musun? Teknopark'a giren bir firma eroin bağımlısı gibi Teknopark'tan çıkamaz hale geliyor. O zaman diyorlar ki senin projen bitti, proje var.
Bu sefer uyduruyor millet proje.
Ya uyduruyor, uydurmuyor ama yeni proje veriyorsun. Veya şu anda yaptığın projenin yeni fazını veriyorsun vesaire vesaire. Ama söylemeye çalıştığım nokta... açıkçası bu kadar çabadan ne çıkıyor dersen yani pek bana pek bir şey çıkıyormuş gibi gelmiyor. Yani startup Teknopark bana şey gelmiyor.
Çok alakalı değil yani aslında. Desteklemiyor.
Ön şartı bilmem nesi gelmiyor. Çünkü startup'ın tanımı gereği eğer şimdi başka konular da startup dediğin şey normalde gerçek bir startupsa zaten Teknopark'a ihtiyaç duymasını beklememek lazım. Söylemeye çalıştığım nokta şu. Yani zaten hızlı büyümesi lazım. Ürün çıkartması lazım falan falan falan. Şimdi sen zaten gidiyorsun Google'a para ödüyorsun reklam yapmak için. Ona para, buna para, kredi kartına para falan falan falan her şeyi bir para veriyorsun. Doğru. Sonra herkes bir sakal alıyor. Bütün bu paranın içerisinde o %20'ye mi kaldık?
Doğru,
anlatabiliyor muyum? Yani zaten herkes %5, %10 bir yerlerden çocuk bir paralar diyor. Alıyor. Ya ben bir şey demiyorum. Kadro kurmak için güzel falan falan falan. Ama şimdi insanlar şunu kaçırıyorlar. Startup dediğin şey küçük şirket. 2 kişilik şirketin 3 kişiye çıkması demek ne demek biliyor musun? %50 büyümesi demek.
Doğru.
Tamam mı? 4 kişiye çıkması demek %100 büyümek demek. Şimdi bu gelir gider dengesinde ne kadar büyük bir fark biliyor musun? Şimdi dolayısıyla hani 10 kişilik bir şirketin 12'ye çıkması ya da 50 kişilik şirketin 3 kişilik bilmem ne menajeri alması değil yani startup. Startup dediğin şey zaten olmayan kaynağı bir de üzerine bir adam daha koyduğun zaman o 2'den 3'e çıkmak çok zor. Yani eğer gerçek bir gelir gider dengen varsa vesaire. Anlatabiliyor muyum?
Anladım.
O zaman hani Zaten daha para kazanmamışsın, kazanmaya uğraşıyorsun. Bir yandan da onun raporunu yaz. Buna bilmem neyi ver. Yani
bürokrasiyle uğraşıyorsun.
Bu ne biliyor musun? Hı hı. Şeye benziyor işte. Ne kadar alakalı. Neyse boşver fıkra olayına girmeyeyim de. Yani ileride şey yapacağız diye. Ulan vay anasını satayım. 1 milyon dolar yapacağız. Teknopark'tan gidince de oh 1 milyon dolara sattık. 200 bin doların peşindeyiz. Ya zaten 800'ü almışsın. Eğer zaten öyle bir durum olsa. Anlatabiliyor muyum? Ya sanki böyle her şey büyüyecek de. Bizim motivasyonumuz neydi? Ben de onu da söyleyeyim. Biz o zaman biz kup için girmedik teknoparka. Bizim bir banka için yapacağımız bir proje vardı. Bir ürünümüz vardı. O ürünle ilgili faydalanır mıyız diye başvurduk. Ama daha teknopark çıkasaya kadar projenin yarısı bilmem ne bitti. Biz oradan hiç fatura falan kesmedik yani.
Bu arada abi teknoparka siz girdiğinizde orası yani bir tabir var ya dutluktu diye. Hep çamur mamur ben gelmiştim o zaman. İlk girenlerden herhalde.
Yok şey bu büyük büyüme diyeyim ben. Hı hı. Büyük büyüme sırasında ilk girenlerden bir tanesi.
Ondan önce park hiçbir şey yoktu yani abi.
Yok. Ondan önce vardı bir tane blok vardı. B bloğu önce yapmışlar.
Yok yok blok vardı da yani çevre düzenlemesi yoktu. Hiç şu anki yok. Halinde değildi yani en azından.
Yok değildi ama çok hızlı ilerliyor. Ben çok şeyim ne derler. Acayip pozitifim teknoparkla ilgili. O kısımda pek bir sorun yok. Çok hızlı ilerledi. Hı. Hala daha ilerliyor. Türkiye gibi işte. Hala inşaat yapıyorlar ama yapsınlar sorun değil. Ya benim derdim biraz daha şeyle alakalı.
Faydayla.
Nasıl söyleyeyim? Bizim dışımızdaki dünya o kadar hızlı ilerliyor ki. Yani bizim koşmamız yetmiyor. Tamam mı? Biz böyle sürekli yata ilerliyoruz. Tamam mı? Genişliyoruz. Tamam yapacak bir şey yok ama yani daha iyi şeyler olur ya. Olurdu yani. Evet.
Abi senin seveceğin bir soru olduğunu düşünüyorum.
Hadi bakalım.
Neden Golang?
Ha.
Bunu da niye soruyorum abi? Şimdi bu muhabbet açılıyor. Hı hı. Şey diyorlar işte niye Python değil? Neden o değil? Neden bu değil de Go... Şimdi sen açıklarsın daha detaylı.
Aslında neden Fatih'in soyadı neydi?
Fatih Arslan abi.
Fatih Arslan'ın sunumuna baksınlar SlideShare'den. Fatih'in yazdığı her şey... O SlideShare'deki slide'ların yani 4-5 tane slide'ı neden olduğunu söyler. Ama ben de özetleyeyim. Birincisi açıkçası ben niye Go'yu bu kadar geç keşfettim üzülüyorum. Çünkü şey olmuştu işte kaç sene önce ise 3-5 sene önce çıktığı zaman Google şey mi çıkarttı işte bir tane dil mi var neymiş falan diye bir baktık ve geçtik. Ben Go'ya niye baktım hatırlamıyorum 3-5 ay önce. Baktım herhalde belki ikinci gün ikna oldum. Böyle söyleyeyim.
Şeyden abi burada etkinlik yaptığımızda Fatih sunum yapmıştı bize.
Ha.
Sen şey yani bu mikroservislerle ilgili araştırırken hı. Dedim abi Go böyle bir duruma gelmiş. Oradan zaten sen uçurdun şeyi bizim için.
Ha, valla olabilir hiç hatırlamıyorum ama ben... Okumaya başladığımın birinci günü ikna oldum yani. Hı hı. İkinci günü ikna oldum. Şimdi neden? Tekrar söyleyeyim. Şu dil, bu dil mi bilmem ne vesaire orayı bir geçmek lazım. Bir şöyle geçmek lazım. Yani şimdi temel özellikleri itibariyle her dille her şeyi 3 aşağı 5 yukarı yapıyorsun.
Evet, tamam.
Ama bazı dillerin onu dil demek de doğru değil aslında. Yani insanlar çünkü o zaman hep böyle sintaks gibi algılıyorlar. Hı-hı. Aslında sintaks değil. Yani bir adamın bir derdi oluyor. Tamam mı? Felsefi demek istemiyorum ama çözmek istediği bir problem oluyor. Mevcut yaklaşım onu
karşılamıyor.
Yani Python dediğin zaman sen ne anlıyorsun? Ben dynamic bir dil anlıyorum. Hızlı, pratik. Yazdım, çalıştı. Ama şey yaptım sen söyle. Ne derler? Daha böyle nasıl söyleyeyim? Pratik bir dil aklıma geliyor değil mi? Compile etmeyeyim. Tat diyeyim çalışsın. Bir sürü platformda çalışsın falan falan. Bir sürü şey. Bir derdin var. Bir derdini çözüyor. Dolayısıyla mesele senin çözdüğün dert. Yapamadığın veya daha iyi olacağını iddia ettiğin şey. Dolayısıyla bir kere dil dediğin şeyi yani ben A dilini biliyorum, B dilini biliyorum bana biraz şey geliyor. Yüzeysel geliyor. Yani hep sanki sintakstan bahsediyorlarmış gibi. Birincisi sintaks değil dert. Her dilin bir 3 aşağı 5 yukarı bir felsefesi var. Bir çıkış nedeni var. Bir şeyi tamamlıyor veya bir şeyi geliştiriyor. Şimdi benim gördüğüm Go ile ilgili olan şey şu. Go özellikle mikroservisler yazmak için, yazmak için diye demeyeyim ama ona çok uygun. Genetiğinde olan bir şey, dil. Öncelikle oradan başlamak lazım. Muhtemelen Google tarafından gelmesiyle ilgili de bir durum var. İkincisi, şimdi özellikle servis vesaire yazdığın zaman birkaç tane derdin var. Bu dertler bazen çok ayağına dolanıyor. Tamam mı? Bunlardan bir tanesi concurrency. Yani aynı anda bir sürü işi yapmak. İşte bunu biz C# asenkron işlerle yapıyoruz. Yok işte Node.js zaten her şeyi asenkron çalıştırıyor falan filan. Yani dolayısıyla böyle bir ihtiyaç var. Değil mi? Performanslı olabilmen için aynı anda birçok işi zaten yapman gerekiyor. Daha da önemlisi aynı anda olan işlerin sayısıyla baş edebilmen gerekiyor. Hı hı. Yani hepsine bir thread açtığın zaman başın belaya giriyor. Çünkü o thread de senin başına bela oluyor filan. Dolayısıyla bunu çözmek için de işte dile bir sürü şeyler ekliyorlar. Şimdi Go, bu Go'yu icat eden adam diyeyim artık. Neyse onun sunumlarına bakınca ben şöyle bir şey anladım. Doğru anladıysam. 1970'lerde 3 tane yaklaşım var. Yazılım çözümüyle. Ya daha o zamanlardan beri varmış bu adamların şeyleri. Bunlardan bir tanesi işte C gibi diller. Veya diğer functional çalışan diller. Sonra o C gibi procedural olan diller object oriented şekilde şeyi çözmeye çalışmışlar. Problemleri çözmeye çalışmışlar. Bazen işe yaramış, bazen boka sarmış. Hadi bir ileri bir geri yermiş vesaire. Ama aynı zamanda da bu Go gibi, Go tarzıyla bu çoklu çalışmayı Go tarzıyla yöneten de bir anlayış varmış. Böyle söyleyeyim. Şimdi ne diyeyim?
Paradigma.
Paradigma diyeyim. Sonra anladığım kadarıyla bu arkadaşı bulmuşlar. Arkadaşlarım da yaşlı bir abimiz. bu şeyi çözüyor. Yani Go'daki kanallarla, Go rutin denilen şeylerle bir kere çoklu paralel çalışmayı, paralel mi diyeyim artık yani, bir aynı anda çalışma işini temiz bir şekilde çözmüşler. Temizden kastım şu. Anlaşılır olması artı daha az bug çıkartacak şekilde çalışması. Bunun için diye söylüyorum. Örneğin bizim C#'taki asenkron çalışmayı, bu neydi? Await komutları vardı ya. Bazı şeyleri anlamak için göbeğimiz çatladı. Bazı şeyden kastım da şu. Yanlış anlam olmasın. Yani örnekler çalışıyor tabii. Hı hı. Ama bir bug olduğu zaman altta bu adam ne yaptığını anlayamadığın zaman bug'ı da çözemiyorsun.
Doğru abi.
Ben hatırlıyorum bir tane tavuk yumurta şeklinde bir bug var. Adam önce bug'ı anlatıyor internette bir şey. Nasıl çözdüğünü de anlatıyor. Adamın anlattığı şeyi benim anlamam birkaç gün sürdü. Ha anladıktan sonra diyorsun ha bu muydu? Ha o zaman işler çözülüyor. Neyse Go aynı anda çalışmayı bir kere düzgün bir şekilde hallediyor. İkinci konu mikroservis yazılımındaki özellikle şu anda işte TCP olur, HTTP olur vesaire. Adamlar bunu dilin altındaki temel library'lerin içerisine gömmüşler. Ve herkes bunu kullanıyor. Bir de dili küçük tasarladıkları için insanları bir kere library yazmaya teşvik ediyorlar. Library de kolay kullanılabiliyor. Öyle olunca kimse oturup da aynen bizim C#'taki şuradaki buradaki bilmem ne server'ını sıfırdan yazma ihtiyacı duymamış. Adamların şeyleri bayağı düzgün çalışıyor. Bu çok büyük avantaj. Çünkü en net ameli konular bizim tarafımızda bunlar. Bir de şöyle bir durum var. Tabii bizim tarafta şöyle. .NET tarafında tabii bir de şöyle şeyler oluyor şimdi. Oturuyorsun mesela TCP server yazıyorsun. Şimdi normalde benim için TCP server yazmak değil aslında. Ama yazmak zorunda kalıyorsun. Yok işte onu böyle performansla halledeceğim, bunu böyle yapacağım falan filan diye. Ama aklının bir tarafında da hep şey var. Acaba gerçekten düzgün çalışıyor mu? Bir bug olursa ne yapacağım, neresini fixleyeceğim vesaire. Düzgünce halletmişler. Bu çok güzel. Ama aşık olduğum kısım o değil. aşık olduğum benim kızım bir tane şey var. Bunların static library dediği, compile ettiğin zaman tek bir exe oluşturması. Benim aşık olduğum kısım bu. Neden bu? Bizim tarafta işler böyle seremonisi çok yüksek. Böyle Visual Studio. Bir de şimdi iyice böyle bir büyüdü işler. Tool yazımına çok uygun değil şey bizim yaklaşım. Çünkü en ufak bir tool yazmak için bile bir tane proje açacağım falan şeyler. Go'nun her şeyini bir kere tek egze altında toplaması beni acayip şekilde cezbetti. Bunun anlamı şu, bir şey çalışıyorsa artık her zaman çalışıyor. Tabii ki mevcut buglarıyla çalışıyor. Ama çalışıyor. Yani bir daha onu güncelle, o ona bağlı, bu buna library vesaire kısmı yok. İkinci konu, bizim için biz .NET'ten ya da bir yere geçeceksek, Windows'tan ya da Linux'a geçeceksek bir şekilde, o geçişi smooth bir şekilde gerçekleştirebilecek bir tool. Çünkü yazdığım bir şey Windows'ta da ve işte diğer platformlarda da olduğu gibi çalışıyor. O çok önemli bir şey gene. Çünkü bizim yeterli kendimi eğitimimizi yapabilmemiz için, geçişi yapabilmemiz için yeterince tool'la oynamamız, hatta entegre etmemiz gerekiyor bir bazı bölümlere. O yüzden çok avantajlı. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Bunun dışında bize değişik tabii. Başka arkadaşlar diyecektir ki işte canım işte şu dilde bu dilde de böyle şeyler var. Ama bizim için değişik olan şey küçük proje demeyeyim ama neredeyse dosyaları yazabilmek. Bir de tabii şöyle bir şey var. Gene bu en baştaki Linux'çu tayfayı gene takdir etmek lazım. Hani felsefe açısından onlar tool chain diyorlar. Yani bizim Linux'çular her şeyi tool chain'e ve işte demiş ki adam baştan benim için universal data transfer formatı file'dır demiş. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla her şey işte pipe'lar, dosyaya yazma gibi stream'lerle halloluyor. Mesela dolayısıyla o felsefeden devam edilmiş ya da tool chain dedikleri küçük küçük tool'lara bir sürü şeyler yapıyor. Bu bize uzak olan bir şeydi. Bu bizim elimizin kolumuzun bağlayan şeydi. Yani hızımızı azaltan bir şeydi. Dolayısıyla Go'yla küçük küçük tool'lar yazabilmek beni çok cezbetti. Çünkü bu şekliyle bizim mevcut ne derler? Mevcut altyapımızdaki yaptığımız ya da yapamadığımız şeyleri ufak ufak tekrardan başka ortama almakla ilgili bir şey var. Bir de bir nokta daha var. Şey tarafına, bizim .NET tarafını eleştirim. Bizde öğrenme eğrisi biraz yüksek.
Evet. Çok ve fazla şey var.
Aynen.
Senin şeyin haline.
Genelde biz hep şununla karşılaştık. Şimdi biz aslında normalde iki kişi de development yapıyoruz. Hatta çoğunu da sen yapıyorsun. Şimdi senle yeni gelen bir arkadaş arasında uçurum oluyor. Sıfır. Yani o kadar fazla öğrenmesi gereken, aşması gereken şey var ki çoğu insanın hevesi kırılacak kadar fazla. Object oriented biliyor olması lazım. Öğrenmesi lazım. Onu özümsemesi lazım. Hele .NET tarafında best practice'lere uygun yazdıysan, dependency injection vesaire budu bir sürü şey var. Şimdi bütün bunları bilip de adamın çat diye girmesi çok zor. Şey tarafına baktığımız zaman ise ağırlıklı olarak junior'ların diyeyim ya da aklı başında böyle junior bile olması şart değil. Aslında eğer context biraz daha küçükse, yani bir sayfa kadarsa, aslında zeki bir adam çok rahatlıkla herhangi bir programı yazabilir.
Doğru.
Go buna müsait. Söylemeye çalıştığım nokta o. Dolayısıyla benim ümidim şimdi bizim ekibe daha fazla junior'ları ufak ufak adapte edebileceğimiz ümit ediyorum Go'yla. Çünkü şey biraz daha anlaşılır Go. Nasıl söyleyeyim? Çünkü mesela bizim büyük bir projemiz var. Monolitik değil. Yani aslında parça parça ama her bir parça bile gene eşek kadar
çok
büyüdü.
Çok büyük parçalar.
Tabii. Dolayısıyla şimdi bu özellikle 3-5 senedir paradigma da değişti bu arada. Yani genel anlamıyla HTTP global şey oldu, ne derler, transport layer oldu. Her şey HTTP üzerinden gidiyor. Her şey küçük küçük mikroservise doğru gidiyor. Hem tool'lar hem platformlar buna daha teşne, kafalar buna daha teşne, daha o şekliyle gidiyor. Şimdi öyle olunca aslında Go tam biçilmiş kaftan. Yaz çalışsın. Mesela şey bile çok küçük, yani bazı şeyleri ben mesela niye bizimkiler yapmıyor onu da hayret ediyorsun. Yani adam gibi bir tane HTTP server yapmış, çat diye ayağa kaldırıyorsun. Aslında basit bir şey. Yani bunun normalde hani dille alakası yok. Hani
bir ara şeyle uğraşıyordun ya, PowerShell'le yani ufak tefek tool'lar yazıp işleri kolaylaştırmak için. Bu sefer PowerShell'e battık bir dönem. Yani PowerShell de çözmedi aslında bizim
ya işimizi. Şimdi, yani bak şimdi şöyle düşün. Hep şundan kaynaklanıyor. Şimdi PowerShell diyoruz ama PowerShell'in de bir felsefesi var. PowerShell ortalama bir Windows admininin, developer olmayan bir Windows admininin kolayca 3-5 script yazsın diye uydurulan bir şey. Bir yere kadar çözüyor, bir yere kadar çözmüyor. Burada en büyük yaşadığımız bizim problem şey, PowerShell'den de çok konfigürasyon problemi. Yani yazdığın şey her zaman çalışacak mı emin olamıyorsun. İşte tamam PowerShell diyorsun ama PowerShell'in bilmem ne library'sini kurmam gerekiyor. Vesaire. Yani o şey belirli bir state'e gelme meselesi sıkıntılı. Hele şeyi kaçırdıysan, ipin ucunu kaçırdıysan ki demin biraz önce söylemedim. Şimdi mesela biraz önceki o bizim bazı şeyleri Laz müteahhit gibi çıkmamızın da şöyle bir sebebi var. Bak ben şeyi unuttum şimdi. Şeyden geldi. Hani ben şunu hiç anlatmış. Hani şu insanın kafasını işliyorlar dedim ya, best practice, best practice falan. Ha, onların şöyle zararı var. Mesela biz KUP'a başladığımız zaman neydi? Kardeşim küçük başla, alfadan başla, önce şeyi ver, bunu ver. Bir eyvallah. İşte önce kullanıcı kullansın, kullanıcı deneyimini versin filan. Deneyimini versin ne?
Zaman geçiyor.
Zamandan öte. Şey yapıyorsun, production'dasın. O zaman şu bir tane gif vardı ya onun gibi. Hani adam trenin önünden gidiyor, kalasları attı bir tane gif. Ona dönüyorsun. Yani her şey 2 kat 3 kat daha zor oluyor production'da. Ve şey diyemiyorsun ki tamam kardeşim ben çok daha güzel bir şey buldum, yöntem buldum, sil bütün şeyleri, resimleri,
enterleri
sil, bir daha baştan başlayalım falan diyemiyorsun. Doğru mu?
Doğru. Var mı? Yediremiyorsun zaten.
Şimdi bir süre sonra aslında her yaptığın majör değişiklik bir migration haline geliyor, taşıma haline geliyor veya senin gözünde büyümeye başlıyor. O zaman ya birader işte küçücük bir değişiklik, bunu niye yapmıyorsun? Ya yapmıyorsun da
fırça yiyorsun bu sefer kullanacağım.
o küçücük değişiklik aslında arka tarafta çok fazla şeye neden oluyor. Bildiğim, bilmediğim. O yüzden hani ne söylediğimi unuttum. Sen hatırlarsın.
Aslında bir kere daha bir şey yaparız. Bu startuplarda yaşadığımız, yani bizim KUP'ta, okul ailede, diğer yaptığımız işlerde yaşadığımız tecrübeleri de ayrı bir podcast'te konuşuruz. Çünkü şey, iki soru daha soracağım abi. Süre epey uzadı. Çok sıkılacağını sanmıyorum dinleyicilerin ama yine de kısa tutmakta fayda var.
Olmadı fast forward yapsınlar. Aynen. Yani başta söylemek lazım. Fast forward.
Hani İbrahim diyor ya, YouTube'da diyor işte TED videosu izliyorsan.
Kesinlikle. Ben de yapıyorum.
Yapıyor musun abi? Yapıyorum. Tamam, soruyu değiştiriyorum o zaman abi.
Söyle, sor sen, ne oluyor?
Şimdi şey abi, daha çok bu benim sorum. Zaten soruyorum sana da insanlar yine bana soruyor.
Ne o?
Titizlik nereden geliyor?
Titizlik.
Titizlik şu abi. Bizim bütün projelerde bizim kullandığımız ikonlardan, stok fotolardan, kullandığımız çoğu kişi bilmiyor tabi bunu. Sesler dahi bizim lisanslı ücretini ödeyip aldığımız şeyler.
Doğru.
Ben uzun zamandır yani sosyal ağlardan falan takip ediyorum diğer projeleri. Hiçbir projede böyle bir hassasiyet yok.
Doğru.
Biz ne kullanıyorsak ücreti neyse onu veriyoruz ya da lisansına uygun davranıyoruz, öyle söyleyeyim. Bu titizlik abi nereden geliyor?
Ya bu titizlik nereden geliyor? Utanmak istemiyoruz belki oradan. Yani birisi çıkar da bir şey derse ya da ne bileyim biraz daha iyi bir duruma gelirse 3 liralık 5 liralık şey için utanmak istemiyoruz. Ondan yani, başka bir şey değil.
Tamam, direkt geçiyorum abi.
Tabii, yani özel bir sebebi yok ama
bunu şundan hani, dolayı sordum.
Şöyle söyleyeyim. Hakikaten birisi bu ne lan dediği zaman diyecek bir cevabın yok yani. Anlatabiliyor muyum?
Anlıyorum abi.
Bak şöyle olsa olur bak. Ben bunu şey olarak da söylemiyorum. Yani bütçesi olmayan için illa da şöyle olsun böyle olsun diye demiyorum ama harcadığımız paranın yanında onlar devede kulak asın.
Doğru diyorsun abi. Bunu şeyden soruyorum ama ben hiç görmedim. Ya da insanlar...
Yok, yapıyorlar ama herkes alıyor canım.
Tamam abi. Abi asıl bence bomba soru bu.
Hadi bakalım.
Sen 40 yaşından daha yukarıda bir şeydesin. 44 yaşındasın abi. 44 yaşında hani şey geyikleri var ya işte 35'ten sonra kod yazılır mı? 40'tan sonra kod yazılır mı? Ya da işte kod yazmayı bırak proje yöneticiliği yap. Ivır zıvır bir sürü geyik var. Sen 40... Ben bir şey tanıyorum abi. Vigo var. Bir de sen varsın. Yaşınız büyük. Yazıyorsunuz. Tamam. Uğraşıyorsunuz. Bu konu hakkındaki görüşlerin zevk alıyor musun hala daha?
Şimdi...
Motivasyonun ne?
Ha anladım. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Şimdi... ön yargılar şeyden geliyor. Ne derler?
Bir daha bizim içinde bulunduğumuz çağda sözünü kestim. Şimdi ilk belki de jenerasyon olarak ilk 40'lar sizsiniz abi.
Tamam mı? Şöyle olacak şimdi. Düşünsene şimdi.
Bora dede var ya mesela.
Ha onu söyleyeceğim. Ya da Mahmutcan olacaksın yani 70 yaşında bir Efecan olacaksın falan. Efecan dede olacaksın onun gibi. Şimdi ben hep şeyden hatırlıyorum. Şimdi ben danışmanlık yaptığım dönemde veya daha genç proje yaptığım dönemde bazen yurt dışından danışmanlar gelirdi. Ve tabii biz o insanlara da böyle gerizekalı şeyle bakıyorduk. Yani vay öküz işte.
100 yaşına gitmiş.
Eşek kadar olmuş. Hala daha gelmiş bu teknik iş yapıyor. Sırtında çantası. Hani böyle çünkü şey gibi bakıyorsun. Çünkü sen hiç 40 yaşında mühendis görmemişsin. 40 yaşında genel müdür olunur. 45 yaşında bilmem ne olduğunu vesaire öyle görüyorsun.
Artık emekliye dönmüş artık kafa olarak.
Ona bakarsan zaten millet 45 yaşında emekli oluyorlardı. Hı-hı. Yani ben gençken 40-45 yaşında zaten Hı-hı. emekli oluyorlardı. Dolayısıyla öyle kimse yoktu. Dolayısıyla bence ön yargı algı meselesi oradan geliyor. Dolayısıyla bizim zamanımızda yoktu. Şimdi daha fazla insan gözüküyor. Daha şeyler. Dolayısıyla orada herhangi bir şey yok. O aynısını sen de yaşıyor olacaksın. Şey noktasına gelince insan zevk alıyor mu? Kesinlikle alıyor. Orayla ilgili bir problem yok. Ha, ama performans konusunda kesinlikle sıkıntılar var yani. Zevk alıyor mu deyince aklıma da o geldi direkt.
Sevgililer gününde abi.
Ha, mekanizma yerinde duruyor ama performansla ilgili kesinlikle sorunlar oluyor tabii. Şimdi birincisi 35'ten sonra belirli bir performans iyi oluyor. Problem oluyor. Problemden kastım da şu. Hani böyle bazen şimdi yaşayan arkadaşlar vardı işte oturdum sabaha kadar kod yazdım falan filan. Şimdi ara sıra ben de sabaha kadar kod yazıyorum da sabah işe gidemiyorum. Yani yazdım ve devam ettim falan olmuyor. Ya da 3 gün 5 gün şey oluyor. Dolayısıyla hani eskisi kadar zevkli mi? Şimdi orası birazcık soru işareti. Niye? Bazen sürekli bir öğrenme halinde oluyorsun. O çok zevkli oluyor. Çok konsantre oluyorsun. Mesela ben 2-3 aydır Go öğreniyorum. O kısım zevkle gidiyor. Sürekli yeni bir şey öğreniyorsun. Eskiden de çok zevkliydi. Yani benim ilk Commodore 64 zamanım şu ankinden çok daha zevkliydi. Ben yatılı okumama rağmen cuma günü gelirdim. Eşofmanımı giyerdim. Pazar akşamı çıkartırdım. Bana manyak mısın oğlum? Hani şey derler diye işte manyak mısın oğlum çık dışarı filan. O ilk denilenlerdenim. O zaman daha zevkliydi eğer öyle soruyorsan. Şimdi ise bazen yılgınlık oluyor onu söyleyeyim.
Şimdi ben aslında bu soruyu niye soruyorum biliyor musun abi? Şimdi genç arkadaşlar da bana soruyor. Bana niye soruyorlar bilmiyorum da. Yani bir süre sonra switch etmek lazım mı?
Ha kariyer olarak mı?
Ya artık onun adı kariyer mi bilmiyorum abi. Yani artık ben 40'a kadar işte geliştirme yaptım. Bir tecrübem oldu. Bazı konularda bilgi sahibi oldum. Hı hı. Artık 40'tan sonra ben bir köşeye çekileyim de insanlara işte proje yöneticiliği gibi tırnak içinde söylüyorum.
Okey, tamam, anladım. Şimdi birincisi, eğer herhangi bir şekilde switch etme ihtimalin var ise hemen switch etmen gerekir. Yani ben 20 yaşındayım. 30 yaşına kadar developerlık yapayım. Ondan sonra bilmem ne yapayım. Yok abi öyle bir şey. Hemen 20 yaşında dön. Çünkü developerlık dediğin şeyin ne yöneticiliğe faydası var, ne bilmem neye faydası var. Hiçbir şeye bir faydası yok. Developer, developer adam. Yani anlatabiliyor muyum? Hı hı. Sen yönetici olmak istiyorsan git en dandik şirkette git bilmem ne müdür olarak başla. Aynen. Hı hı. Kariyerini öyle devam et. Yani kişilikle çok alakalı. Yani ben şeye de katılmıyorum bazen. İşte bilmem ne işinde çok para var. Abi hangi dilde çok para var? Hangi şeyde çok?
Aynen,
bu
abi.
Dünyanın en salakça şeyi.
Yaklaşımı.
Yaklaşımı. Çünkü para kazanmanın emin ol çok daha mantıklı yönleri, yolları olabilir. Kesinlikle developerlık para kazanmak niyetiyle yapılması gereken, yapılacak bir şey değil. Bence.
Zaten abi yaşam tarzı gibi bir şey yani.
Kesinlikle.
Dibine kadar batıyorsun abi şeye. Konsepte diyeyim.
Şimdi bu neyden nasıl zevk aldığınla alakalı. Anlatabiliyor muyum? Kimi içmekten hoşlanıyor. Kimi hovardalıktan hoşlanıyor. Kimi resimden hoşlanıyor. Senin de gıdıklaman gereken bir yerler oluyor. O da senin zihnin. Ancak o şekilde yatışıyor. Bazı insanlar için iş olabilir ama ben baktığım zaman editör benim için boş tuval. Ben yazmadığım sürece orada bir şey yok. Hı hı. Dolayısıyla ben kendimi resim yapamıyorum ama ressam gibi hissediyorum. Yani sonuçta ben düşünmeden önce o yok. Ben yapmadan önce o yok. Her iş böyle değil. Her şekil böyle değil. Ama bunun dışındaki bir şey sırf para için sanki çekilmez gibi geliyor bana.
Ben katılıyorum abi sana acizane.
Hatta ben hani daha keskinimdir bu konuda biliyorsun. Ben developerlığın genetik bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani yapılamaz anlamında söylemiyorum. Ama bazı insanlar kesinlikle daha yatkın. Developer olan bir insanın da bence daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bence developerlar girişimci de olmamalı yani.
Evet abi.
Aynı şey değil çünkü. Yani öyle de bir furya var.
Yani az web işte WordPress kurabilen adam abi. WordPress'te bir şey kurup ben girişimciyim deyip atlıyor ortaya.
Hayır, onunki daha mantıklı.
Mantıklı mı?
Şimdi şöyle bak. Şimdi o iş şöyle, şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bir insan sırf teknik yeterliliği var diye bence girişimci olmamalı. Hı-hı. Tamam?
Yani yapabiliyorum diye.
Yapabiliyorum diye. Hı-hı. Çünkü çok çok çok çok fazla bu işin parçası var. Yapman gereken şeyler var. Aynen bizim başımızda olan şeyler gibi. O yapman gereken şeyleri yapmadığın zaman bu iş olmuyor kardeşim. Tamam mı? Yani bu iş olmuyor ve olmayacak da. Dolayısıyla sadece ben iyi kod yazıyorum. Hiçbir zaman o olmayacak. İyi ürün yapıyorum. Hiçbir zaman olmayacak. Veya olacak ama yani aslında olmayacak. Ben daha keskin söyleyebilirim.
Söyle abi.
Tamam mı? Ha. Bilmem ne iki tane WordPress'i yapıp satabilen adam bence girişimci olsun. Onun için daha uygun. Çünkü o helvayı yapan adam. Tamam mı?
Tamam abi.
O yağ alıyor, bilmem ne alıyor. Kendince bir değer üretiyor. Şimdi sen bir WordPress'i alıp birisine bir şeyi bunu satabiliyorsan bence bu güzel bir şey. Çünkü alan adam da gerizekalı değil. Bir şeyini çözüyorsun, bir problemini çözüyorsun. Ha, da sen WordPress'te değil de daha iyi çözebiliyorsan o zaman öteki adam çözsün onun derdini. Hı. Ama her mal satın alanı da gerizekalı yerine koymamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bir derdi var, başka birisi de onu çözüyor. Bizim tanıdığımız birçok insan, biz çoğu işe tenezzül etmiyoruz değil mi? Ben ne lan işte WordPress, sen bile dedin ki bu WordPress dedin filan.
Tamam abi.
Değil işte. Yani onu söylemeye çalışıyorum.
Ben aslında orada şeyi kastettim abi. Direkt öyle dil biliyorum falan dedi adam. Noab'ı diyelim WordPress kurmak üzerine. Adam işte WordPress kurup WordPress'i satmasından bahsetmiyorum. Yani nasıl söyleyeyim? Bir e-ticaret plugin'i koyup üç şeyin içine, WordPress'in içine. Orada ürün satmaya çalışıyor adam mesela.
Satsın ne var bunda?
Ne bileyim abi sırf WordPress Ama i̇şte bak, ama sıkıntım
bu,
şu benim
ama
abi.
Ama bu mesleki rahatsızlık işte. Anlatabiliyor muyum? Bu neye benziyor biliyor musun? Mankenler sanatçılık yapmasın. Anlatabiliyor muyum?
Yani abi sırf dadam WordPress kurabiliyorum diye
evet.
Niye atlıyor ki yani? Ben onu anlayamıyorum.
Atlaması önemli değil. Yapabiliyor mu yapamıyor mu? İşi görüyor mu görmüyor mu? Hı. Görmüyorsa yapacak bir şey demem ona. Ama iş o kadarsa
ve çözüyorsa.
Sen de kendini developer diyorsan iki tane ihtimalin var. Ya o gerizekalı problemle uğraşmayıp kendine daha akıllı bir problem bulacaksın. Hı hı. Ya da ona laf etmeyeceksin. Ya da sen de yap o zaman. Yani benim dertlerim hiç orada değil.
Yani, ben sevmiyorum abi bu işleri ya.
Ama sen onu şöyle bakıyorsun işte. Şey vardı ya bir ara işte bilgisayar mühendisleri odası olsun imza atsınlar. Başka kimse projeyi imza atamasın. Böyle bir salak bir durum oluyor bence. Anlatabiliyor muyum?
Anladım.
O zaman şey oluyor işte hani Cem Yılmaz mı diyordu işte. Yani. Hani sen filmcisin ben filmcisin siktir git falan diyor ya. Onun gibi bir şey deniyor. Yani üretilene bakmak lazım. Doğru. Belki iş o kadardır. WordPress görüyorsa görüyordur. Ona bir şey demem. Benim söylemeye çalıştığım nokta şu. Geri kalan hepsi hayal kırıklığı. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani senin çok iyi Go yazabilmen seni girişimci yapmıyor.
Evet.
Hani yeri gelmişken söyleyeyim. Belki girişimlerle ilgili de konuşuruz da. Şimdi mesele çözümü bilmek değil. Mesele hatta çözümü üretmek bile değil. Mesele problemi bulmak. Bu kadar. Herkes elinde bir çekiç dolanıyor ama kimse problem bilmiyor.
Evet abi.
Tamam mı? Yani tamam herkes ben dil biliyor muyum? Biliyorum. Aynı dille uçak da kaldırabilirsin. Değil mi? Şu kombiyi de halledebilirsin. Gerizekalı zar problemi de yazabilirsin. Hı hı. Ama bilmiyorsun ki tam tersine başka yerlerde de başka insanlar var. Problem var. Çözdüremiyor. Değil mi?
Onlara dokunmak mesele.
Veya yani. Sen de bilmiyorsun. Hı hı. Ya şimdi düşünsene şimdi mesela şey gidiyorsun. Hep verdiğim örnektir zaten. Gidiyorsun Kemer'e. Değil mi? Tatile. Değil mi? Ulan bir bakıyorsun. Aa adamlar yaşıyorlar. Bak bilgisayar bilmiyor. Kapıya çıkmış tavla oynuyor. Şimdi normalde bu insanların yaşayamaması lazım değil mi bizim mantığa? Nasıl yani? Doğru. Bilgisayar bilmiyor. Bize göre şöyle eğitimsiz böyle bilmem ne vesaire. Bu adam yaşıyor. Ya da ne bileyim işte takı kursundan gidip bilmem ne yapıyor. Şimdi bizim dışımızda da bir dünya var. Ve bu insanlar para alıyorlar birbiriyle, para veriyorlar. Sen ne veriyorsun ona? Sen gidiyorsun berberine para veriyorsun. Ya da kız arkadaşınla gidiyorsun bir takı alıyorsun 15 lira para ödüyorsun. O takı belki maliyeti 1 lira. Hı hı. 15 lira ödüyorsun onu. Verirken hiç rahatsız olmuyorsun. Birisi geliyor sana bir şey öğretiyor işte. Aikido öğretiyor. Ötekine gidiyor bir şey. Böyle bir hayat var. Değil mi?
Gerçek bu, hayat.
Evet. Hiç teknolojik olmayan veya bir kısmı olan, hiç bilgisayar programlaması gereken ya da gerekmeyen adamın orada derdi var. Şimdi bu adam başka birisi onu WordPress'te de gideriyorsa şeyse yani bunun şeyi yok. Dille şununla bununla alakası yok. Biz problemleri bilmiyoruz. Hı hı. O yüzden herkes her şeyi çözebileceğini iddia ediyor. O yüzden hayal kırıklığı şey yapıyor. Yani bizim derdimiz hep şöyle. Ulan bu adam 5 milyon dolar alıyor şu takımda oynuyor. Ben de vururum öyle. Vuramazsın. Tamam. Çünkü sen memur olmak için okula gittin. O adam futbol şeyine gitti.
Evet abi.
Sen de gideydin. Gitmedin. Değil mi?
Doğru, doğru.
Bir tane adam sen üniversite okuyacağım diye bilmem nereye gittin. Öteki Mahmut Paşa da çırak girdi. Her çırak zengin olmuyor. Ama tutup da adama bok atmanın alemi yok.
Evet abi.
O zaman bekleyeydin orada. O zaman onu yapaydın. Anlatabiliyor muyum?
Doğru, doğru.
Ha, hem onu yapma ondan sonra bunu yap. Ve problemi bilmiyorsun. Mesela bir bakıyorsun. Emin olun etrafa bir bakın. Hiç anlamadığın meslekler var işte. Bak bir de şu değil mi bak. Çok ilginç. Algıda seçicilik. Herkes gidiyor. Abi bilmem nerede çok para var. Niye orada para var? Çünkü sen onu orada gördün. Bir bakıyorsun abi kuyumculukta da çok para var. Bu hurda işinde de çok para. Her yerde aslında çok para var. Sen bilmiyorsun. Kim parayı kazanıyor? Parayı kazanan adam şu. Basit de olsa bir bilgisayar. Problemi biliyor. Hı hı. Tamam mı? Problemi bilmek en önemli konu. Problemi biliyorsun. Eğer o problemin, o probleme sahip olan insanın o iş için 100 lira harcadığını biliyorsan onu 95'e mal edebildiğin anda problemi çözmüş oluyorsun.
Doğru.
Nokta. Hı hı. Onun nasıl çözüldüğüyle ilgili hiç alakası yok. Yani böyle deyince de direkt askerdeki şey geldi. Benim askerde yaptığım ilk proje geldi aklıma. Aşağıda böyle yazılar var. Üst tarafta komutan imzaya gelecek olan yazıları bilmiyormuş. Dediler ki işte bir tane yazılım yapılması gerekiyor falan. Bir böyle falan geldiler, tamam mı? Böyle proje falan attılar. Dedim ki ben şey kullanın. Excel niye kullanmıyorsun? Aşağıda Excel'i doldurun. Komutan da yukarıda Excel'e baksın. Komutan bir teşekkür ediyor. İşi çözüldü.
Evet.
Tamam mı? Dedik ki işte ilk projeyi bitirdim falan. Böyle. Başka o zaman çünkü geri kalan hepsi hayal kırıklığı. Yani böyle dediğime bakmasınlar. Ben de yaşadım. Yaşıyorum hala hayal kırıklığı. Diyorsun ki işte böyle kupu yaptık. Şunu yaptık.
Lady Gaga gelecek.
Ha, bu kadar güzel sistem. Asıl geri zekalı sizsiniz. Hiç bilmiyorsunuz işi. Aslında bu... Ya değil işte. Anlatabiliyor muyum? Çünkü problem çözmüyorsun. Ya da adamın öyle bir problemi zaten yok. Olmayan problemi çözmeye çalışıyorsun. Öyle
Abi bir
yani.
saat 15 dakika oldu.
Olsun. Çok konuştum, kusura bakmasınlar.
Estağfurullah abi. Bence çok güzel oldu.
Ha, iyi bakalım.
İnsanlar muhakkak faydalanacaktır bu podcast'ten. Şimdi bir sürü alanda senin şeyin var abi. Ne
Ne?
derler? Bilgin var.
Estağfurullah.
Tecrüben var. Böyle zaman zaman seni davet ederiz abi şeye podcast'te Skype üzerinden.
İnşallah canım
Şey
yani
yaparız. Devamını getiririz yani.
keşke dinleyen olsa.
Dinliyorlar abi sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum abi sana.
Süper.
Bir dahaki bölümde Bu Masalda Peri Yok podcast'inde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben Abdullah Uğraşkan.
Ben İlker Aksu.
İyi akşamlar diliyoruz.